Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Kış 1557-1558. 56. ayrım. Yenilen Fransız ordusunun geri dönüp İngiliz sınırında yeniden toparlandığına ve Noel pazarı için Calais'e gelen her yabancının muhbir olarak değerlendirilmesi gerektiğine dair söylentiler vardı. Fransızlar Calais'e Saint-Quentin'in öcünü almaya geliyordu. Ama Fransızlar da hepimiz gibi biliyor olmalıydı ki şehir alınamazdı. Herkes şehrin dışındaki surlara mayın döşenmesinden, hatta şimdi şu anda becerikli Fransız mayıncıların İngiliz topraklarının altına kurtçuklar gibi mayınlar döşediğinden korkuyordu. Herkes muhafızların rüşvetle satın alınmasından, kalenin onların dönekliği yüzünden düşmesinden korkuyordu. Ama bütün bunların tepesinde Fransızların başaramayacağına dair bir tür gamsız bir güven duygusu mevcuttu. İsmail Philip mükemmel bir kumandandı. Komutasında İngiliz ordusunun çiçekleri vardı. Fransızlar bizimki gibi bir ordu sınırlarını tehdit ederken ve arkalarında bizimki gibi geçilmez bir kale beklerken ne yapabilirlerdi? Ardından Fransızların ilerleyişiyle ilgili söylentiler belirgin detaylar içermeye başladı. Dükkana gelen bir kadın, Mary'yi kitaplarımızı saklayıp paramızı gömmemiz gerektiği konusunda uyardı. "Neden ki?" diye sordum Mary'ye. Yüzü bembeyazdı. "Ben İngiliz'im," dedi bana. "Büyük annem safkan İngiliz'di." "Sadakatinden şüphem yok," dedim. "Birinin bana doğuştan, eğitimiyle, dini ve tercihleriyle benim gibi kırma birine soyunu kanıtlamaya çalışıyor olması beni işkillendirmişti. "Fransızlar geliyor," dedi. O kadın benim köyümden ve arkadaşı onu uyarmış. Kale ise saklanmaya gelmiş. Kadın ardından gelen pek çok kişinin öncüsü oldu. İngiliz sınırı kapsamında ancak şehrin kapılarının dışında kalan kırsal alanlardan en güvenli yerin dokunulmaz şehir olduğuna kanaat getiren insanlar akın akın gelmeye başladı. Şehri herkesten çok kalkındıran Tüccarlar Birliği Staple Hall'da kocaman bir yatakhane düzenleyip Fransızlar iyice ilerlemeden evvel buraya yiyecek depoladı. Calais'in bütün eli ayağı tutan genç erkek ve kadınlarını olası bir kuşatma için hazır olmaları konusunda uyardı. Fransızlar geliyordu ama İngiliz ve İspanyol ordusu hemen arkalarında sapasağlamdı. Hiçbir şeyden korkmamalı ancak hazırlıklı olmalıydık. Ardından bir gece aniden Neuilly Kalesi düştü. Bu Calais'i koruyan 8 kaleden biriydi. Bu nedenle sadece küçük bir kayıptı. Ancak Neuilly, Hems nehrinin üzerinde deniz kapılarının kontrol edildiği, orduların içeri girememesi için kanalları taşıracak olan kaleydi. Neuilly, Fransızların elindeyken diğer kaleler ve kocaman surlar dışında bizi koruyacak hiçbir şeyimiz kalmıyordu. Hemen ertesi günü top sesleri duyduk. Ardından şehre bir söylenti yayıldı. Risban Kalesi, Calais'in iç limanını koruyan kale de düşmüştü. Üstelik de yeni inşa edilmiş, yeni güçlendirilmiş olmasına rağmen. Şimdi liman Fransız gemilerine ardına dek açılmıştı ve iskelenin açığında demirlemiş cesur İngiliz gemileri her an Fransızların eline geçebilirdi. "Ne yapacağız?" diye sordu bana Mary. "Sadece iki kale alındı," dedim, yiğitliği elden bırakmadan, korkularımı gizlemeye çalışarak. İngiliz ordusu kuşatma altında olduğumuzu biliyor. Bizi kurtarmaya gelecektir. Göreceksin, 3 gün içinde burada olacaklar. Ama Calais'in surlarının önünde ilk sıraya dizilen Fransız ordusu, surların tepesinden yay çizerek içeri oklar gönderip, evlerine girme telaşıyla sokaklarda koşturan insanları rastgele vuran da Fransız askerleri oldu. İngilizler gelecektir dedim. Lord Robert gelip Fransızlara arkadan saldıracak. Dükkanın kepenklerini sürgüleyip kocaman kapıların ki bunlar dükkanımızın yanı başındaydı, saldırılara odak noktası olacak korkusuyla arka odaya çekildik. Fransızlar kuşatma aletleriyle birlikte gelmişti. Dükkanın arka odasında saklanıyor olmamıza rağmen sürgülü kapıların çılgın gibi dövüldüğünü duyabiliyordum. Surların tepesindeki adamlarımız aşağıya ateş ediyor, kapılarımıza dayanan adamları umutsuzca avlamaya çalışıyordu. Bir patırtı duydum. Ardından koca bir varil kaynar katranın surların tepesinden aşağıya boşalırken çıkardığı tıslamayı. Adamların haşlanarak yanıyormuş gibi çığlık çığlığa bağırışını. Yukarı bakan yüzlerinin acıyla kıvrandığını duydum. Mary ve ben dehşet içinde incecik tahta plakalar bizi koruyabilirmiş gibi dükkanın kapısının arkasına çömeldik. Ne yapacağımı bilmiyordum. Emniyetimiz için nereye gidebileceğimizi de. Bir an aklımdan sokaklarda koşup Daniel'ın evine gitmek geçti ama ön kapıyı açamayacak kadar korkuyordum. Ayrıca sokaklar, şehrin surlarının üzerinden atılarak sokaklara isabet eden toplar, samandan damların tepesinden yağan ucu ateşli oklar, dar sokaklardan surlara koşan takviye kuvvetlerimizle tam bir kargaşa halindeydi. Ardından kapımızın önünde yüzlerce atlının toynak sesi duyuldu. Anladım ki şehrin içinde konuşlanmış İngiliz ordusu karşı saldırıya geçmek üzere toplanıyordu. Fransızları şehrin kapılarından uzaklaştırırlarsa şehri çevreleyen taşra kasabalarını geri alabileceklerini ve şehrin surları üzerindeki baskının yok olacağını düşünmüş olmalılardı. Atlıların geçip gittiğini, ardından kapıların önünde dizilirkenki sessizliği duyduk. Onların dışarı çıkabilmesi için kapılar ardına dek açılacak, o an küçük dükkanım savaş meydanının tam ortasında kalacaktı. Bu kadar yeterliydi. Mary'e Fransızca fısıldadım. Buradan çıkmamız lazım. Ben Daniel'a gidiyorum. Benimle gelmek ister misin? Kuzenlerime gideceğim. Limanın yakınında oturuyorlar. Sürünerek ilerleyip kapıyı hafifçe araladım. Göz ucuyla gördüğüm manzara dehşet vericiydi. Dışarıda sokaklar tam bir kaos içindeydi. Askerler silahlarıyla taş basamaklardan surlara koşturuyor, yaralı adamlar aşağı indiriliyordu. Komşu evlerden birinin sazdan damının sadece metreler ötesinde bir başka koca varil dolusu katran açık bir ateşin üzerinde kaynatılıyordu. Ve kapıların öte tarafından başka bir ordunun surları aşıp şehre girmeye kararlı kapıları dövdüğünü, surları tarttığını, tepeye ateş açtığını, topları yerine yerleştirip ateş ettiğini duyuyorduk. Kapıyı açtım ve aynı anda dükkanın hemen tepesinden inen ok yağmurunun bir dizi korunaksız adama isabet ettiğini belirten acı dolu çığlıklar duydum. Mary ile birlikte sokağa fırladım. Arkamızda, ardından etrafımızda feci bir gümbürtü duyuldu. Fransız kuşatma aleti surların tepesinden yığın yığın taş ve moloz yağdırıyordu. Yıkılan bir dağ gibi hepsi sokaklarımıza indi. Kiremitli damlar iskambil kağıtları gibi dağıldı. Saz damların üzerinden taşlar yağarak çarpık bacaları indiriverdi. Bacalar dik damlardan aşağı yuvarlanıp silah sesi gibi bir sesle taş sokaklara yığıldı. Sanki gökten taş ve saçma yağıyordu. Adeta dehşete gömülmüştük. "Ben gittim," diye bağırdı Mary, balık iskelesine yol alan bir sokaktan aşağı kendini savururken. Ona "Tanrı seni korusun" diye bile seslenemedim. Yanan binaların dumanı bıçak gibi boğazıma saplanmış, beni sessizliğe bürümüştü. Duman kokusu, kabuslarımın kokusu havaya yayılmış, burun deliklerimi, ciğerlerimi, hatta gözlerimi doldurmuştu. Öyle ki nefes alamıyor, gözlerimden yaşlar süzüldüğü için göremiyordum. Tepemdeki surlardan tiz bir çığlık geldi. Başımı kaldırıp baktığımda adamlardan birinin yandığını gördüm. Alevli ok hala giysisine takılıydı. Adam alevleri söndürmeye debelenerek kendini yere fırlatırken bedeni yanan bir kafir gibi çığlıklar atıyordu. Başımı kapı aralığından çıkarıp koşmaya başladım. Yanan bir insanın kokusundan uzak herhangi bir yere. Daniel'ı bulmak istiyordum. Kabusa dönüşmüş bir dünyada o tek emniyetli liman gibiydi. Kaosa boğulmuş sokaklarda limana koşan korkmuş insanlarla tam ters yöne surlara ilerleyen askerler arasında kendime ite kaka yol açmam ve bir şekilde dar sokaklarda kapılardan fırlayıp Fransız ordusunu geriletmek üzere bekleyen süvarilerin at arabalarının arasından geçmem gerektiğini biliyordum. Bir grup at sokağa daldığında gerileyip kendimi evlerin duvarlarına yapıştırdım. Hayvanların iri sırtları birbirini itekliyordu. Ve ben beni devirecekleri ve ezileceğim korkusuyla tekrar bir kapı aralığına sığındım. Diğerlerinin atların kocaman toynakları arasında hızla koşuşturmalarını izleyip, Daniel'ın meydanın öbür ucundaki evini gözleyerek, insanların bağırışlarını, atların kişnemesini, borazancının ateş emri vermek üzere borazanını öttürmesini dinleyerek çıkmak için fırsat bekledim. Ve aklımdan ölümü bir azize gibi karşılayan annem değil, ölümü bir savaşçı gibi karşılayan kraliçe geçti. Kraliçe, kendi atına atlayıp kendi hakkını almak için karanlığa yolculuk eden kraliçe. Ve onu düşündüğümde kapı aralığından çıkıp yolun aşağısında bir dolu atlı fırtına gibi sokağa daldığında başka bir kapı aralığına sığınana dek atların ürkütücü toynakları arasında koşturma cesareti buldum. Başımı kaldırıp baktığımda önlerinde taşıdıkları çamura ve bir önceki savaşta kana bulanmış sancaklarını gördüm. Parlak zemin üzerindeki ayıyı ve işli değneği fark ettiğimde avazım çıktığı kadar bağırdım. ''Robert Dudley!'' Adamın biri tepemden bana baktı. Önde, her zamanki yerinde. İtiş kakış geri koşturdum. Artık hiçbir şeyden korkmadan, atların başını diğer tarafa döndürüp dev gövdeleri arasından süzülerek. ''Geçebilir miyim? Geçebilir miyim efendim? Robert Dudley'in yanına gidiyorum.'' Rüya gibiydi. Üzerlerinde atlılarıyla kocaman atlar, tepemde insan başlı mitolojik atlar gibiydi. Gün ışığında parlayan ağır zırhları, birbirlerine sürtündüklerinde çıkan metal sesleri, teberlerini kalkanlarına vurduklarında gelen zil sesi, toynakların taşlarda çıkardığı seslerin üzerine binen, fırtınadan daha gürültülü acemi çığırışları. Kendimi alayın başında buldum. Lordumun sancak hamili oradaydı ve tam yanında "Lordum!" diye haykırdım. Yavaşça miğferli baş bana döndü. Beni görebilmek için siperini indirdi. Başımdan kepimi çıkardım. Saçlarım omuzlarıma döküldü. Başımı iri atının üzerindeki esmer şövalyeye doğru kaldırdım. "Lordum, benim soytarı Henna." Eldivenli eli metalin üzerindeki yüzü yukarı kaldırdı ama miğferinin gölgesi yüzünü karanlıkta bırakıyordu ve onu hala göremiyordum. Diğer eliyle mükemmel bir idareyle atını döndürdü. Başı bana dönüktü. Miğferinin sivri uçlarının altında bıçak gibi keskin gözlerinin üzerimde olduğunu hissedebiliyordum. Bayan oğlan, bu onun sesiydi. Bu iri tanrı adamın, bu metal adamın ağzından çıkan ses. Ama onun sesiydi. Kral Edward'ın yaz ziyafetinden döndüğü zamanki kadar mahrem, sıcak ve tanıdık. At yana döndü. Kapı aralığına geriledim. Sadece 10 santim yükselebildim, daha fazla değil. "Lordum, benim." "Bayan oğlan, burada ne işin var?" "Ben burada yaşıyorum," dedim. Onu tekrar görmenin heyecanıyla yarı gülüp yarı ağlayarak. "Peki siz?" "Serbest bırakıldım. Savaşıyorum, kazanıyorum. Ya da belki yeniliyorum şu anda. Sen burada güvende misin?" "Sanmıyorum," dedim dürüstçe. "Şehri elimizde tutabilecek miyiz?" Sağ elindeki eldiveni çıkarttı. Parmağındaki yüzüğü çekip bana attı. Yakalayıp yakalayamayacağımı umursamayarak. "Bunu Windflight'a götür," dedi. "Benim gemime. Açılmak zorunda kalırsak seni gemide göreyim. Git hadi, gemiye bin. Saldırıya geçmek üzereyiz." "Risban Kalesi düştü," diye bağırdım gürültüler arasında. "Açılamazsınız. Limandaki silahları üzerinize çevirirler." Robert Dudley sanki ölüm bir şakaymış gibi koca bir kahkaha patlattı. "Bayan oğlan, bu görevden sağ kurtulmayı ummuyorum. Ama sen şanslı olabilir, kurtulabilirsin. Yürü hadi." "Lordum, bu bir emirdir," diye bağırdı bana. "Yürü." Yüzüğü parmağıma takarken nefesimi tuttum. Bunu serçe parmağından çıkarmıştı ama benim ancak orta parmağımı oldu. Nikah yüzüğümün hemen üzerine. Dudley'lerin yüzüğü benim parmağımdaydı. "Lordum," diye bağırdım tekrar. "Sağ salim dönün." Borazanlar öyle bağırıyordu ki kimse kimseyi duyamıyordu. Saldırıya geçmek üzereydiler. Siperini yüzüne indirdi, eldivenini tekrar eline geçirdi. Kargısını kılıfından çıkardı, miğferine doğru kaldırıp bana selam verdi ve düşmanıyla yüzleşmek üzere atını döndürdü. "Bir Dudley," diye bağırdı. "Tanrı ve kraliçe için." "Tanrı ve kraliçe için," diye gürledim arkasından. "Tanrı ve kraliçe için. Dudley, Dudley." Meydandan çıkıp surlara ilerlediler ve ben onun emrine uymayarak kendimi kaybetmiş gibi peşlerinden gittim. Solumda limana inen ara yollar uzanıyordu ama ben metal toynakların taş patikada insanı sağır eden sesine, bütün o şangırtılara kapılmış gidiyordum. Kapılara yaklaştıkça süvarilerin çığlıkları iyice yükseldi. Fransızların öfkeli karşılığını duyduğumda durakladım, büzüldüm ve dönüp limana baktım. Tam o sırada onu gördüm. Daniel'ın kadınını. Çamura bulanmış güzel elbisesinin yarısı omuzundan aşağı kaymıştı ve göğüsleri ortadaydı. Bebeği kalçasına dayanmış, ona yapışmıştı. Siyah gözleri kocaman olmuştu. Kadının saçları omuzlarına savrulmuş, yüzü kederli, avcılardan kaçan gözü dönmüş bir geyik gibi taş sokakta kaya sendeliğe koşturuyordu. Beni görür görmez tanıdı. Benim onu izlediğim gibi her pazar duasında kilisede o da beni izlemişti. Her ikimiz de kilisenin kötü arka sıralarına mahkumduk. Her ikimiz de diğerinin inadı yüzünden utanç tuzağına yakalanmıştık. "Hena!" diye seslendi bana. "Hena!" "Ne var?" dedim sinirle. "Benden ne istiyorsun?" Bana oğlunu gösterdi. "Al onu." O an kilisede gördüğüm sahneyi hatırladım. Onu ilk gördüğüm gün. O zaman da şu anda olduğu gibi çığlıklar, gümbürtüler duymuştum. Ardından kabusumda bana "Al onu!" diye bağırmıştı. O bağırırken gökyüzü aniden mermilerle kararmış, ben bir kapı aralığına sığınmıştım. Ama o sokağın diğer yanından düşen taşların arasında koşturarak bana doğru gelmeye devam etmişti. "Hena! Hena, yardıma ihtiyacım var!" "Evine git!" diye bağırdım çaresiz. "Kilere falan saklan!" Son atlılar meydandan çıkarken Lord Robert ve süvari birliğinin saldırısı için açılan kapıların gıcırtısını, süvarilerin Fransız ordusuyla karşılaşmak üzere fırtına gibi dışarı fırlarken çıkardığı öfkeli gürleyişi duyduk. "Bizi bırakıyorlar mı?" diye çığlık attı dehşetle. "Kaçıyorlar mı?" "Hayır, savaşmaya gidiyorlar. Kendine saklanacak bir yer bul," diye bağırdım dayanamayarak. "Tanrı bizi korusun. Onlarla savaşmaya gitmek zorunda değiller. Fransızlar çoktan içeride. Savaşmak için buraya geri dönmeliler. Fransızlar burada, şehirde, kaybolduk," diye bağırdı Daniel'ın kadını. "Bunu onlar yaptı." Sözleri aniden zihnime çakıldı. Bir kez daha bakabilmek için hızla ona döndüm. O an kararan gözlerinin ve yırtık elbisesinin anlamını idrak ettim. Fransızlar şehirdeydi. Ona tecavüz etmişlerdi. "Limandan geldiler 10 dakika önce," diye haykırdı bana. O bağırırken ben geldiklerini gördüm. Onun arkasından sokağa dalan atlı dalgasını, Fransız süvarilerini. Sokaklarda ve lordumun arkasında onun ve adamlarının limana dönmesini engelleyecek biçimde. Atlarının ağzı köpürüyordu. Kargıları saldırıya geçmek üzere ellerinde, siperleri yüzleri demirdenmiş gibi görünsün diye indirilmiş, mahmuzları atlarını kanatıyordu. Taşların üzerinde toynaklarının gümbürtüsüyle düşmanını çepeçevre sarmış bir süvari birliğinin tüm dehşetiyle oradaydılar. İlk birlik anında tepemizde bitti. Bir kargı bana doğru uzandı. Hiç düşünmeden çizmemdeki hançere yapıştım ve kısa bıçağını saplayıverdim. Darbenin etkisiyle bıçak elimde sarsıldı ama beni arkamdaki eve savurarak yaşamımı kurtardı. Bıçağın yerinden çıktığını hissettim. Arkaya, bilmediğim bir evin içine yuvarlanırken Daniel'ın kadınının çığlığını duydum. "Bebeğimi kurtar! Al onu! Al onu!" Çocuğu önünde tutarak bana doğru koşarken bebeği ellerime tutuşturup, ben oğlanın sıcacık, yumuşacık ağırlığını kollarımda hissederken bile ağzımdan şu sözlerin çıktığını duydum. "Alamam." Mızrağın bedenine saplandığını, bel kemiğini yardığını gördüğümde tekrar bağırdı. "Al onu, al onu." Ve o an koca bir orman yerle bir oluyormuş gibi bir ses duyuldu. Koşturan atların, erkeklerin ve tehlikenin sesiydi bu. Oğlanı var gücümle tutarak evin karanlığına daldım. Kapı şimşek gibi çarparak arkamdan kapandı. Bana yardım eden her kimse teşekkür etmek için döndüm ama daha ağzımı açamadan etrafı alevler, ani bir duman kokusu sardı ve biri beni iterek geçip kapıyı açtı. Sığınağın samandan çatısı alev almış, bir anda çıra gibi tutuşmuş, kafir kazıkları gibi cayır cayır yanıyordu. Evde saklanan herkes beni iterek dışarı sokağa çıkmaya çabalıyordu. Yanarak ölmektense merhametsiz şövalyelerle yüzleşmeye hazırlardı ve ben duman kokusunu alınca korkak bir fare gibi peşlerinden kendimi dışarı attım. Oğlan bana yapışmış, omuzuma sarılmış vaziyetteydi. Tanrı'ya şükür sokaklar o an boştu. Fransız atlıları çılgınca bir atakla Lord Robert'ın askerlerinin peşinden gitmişti. Ama Daniel'ın kadını orada, bedeninde iki koca mızrakla bıraktıkları yerdeydi. kendi kanından derin bir birikintinin içinde yatıyordu. Ölmüştü. Onu öyle görünce oğlanı kendime iyice bastırdım ve sokağın aşağısına koşmaya başladım. Kapılardan öteye, taş basamaklardan limana, ayaklarım korku dolu bir ritimle ilerledim. Daniel'ı aramak için duramadım. Her şeyi bırakıp Lord Robert'ın yüzüğüyle bana verilen fırsatı kullandım. Yakalanmamak için can havliyle koşan suçlular gibi limana kaçtım. Etrafımda olan biten her şeyin benimle birlikte diğer herkesin de koşturduğunun, bazılarının bohçalarla eşyalar taşıdığının, diğerlerinin çocuklarını kapmış Fransızlar atlarını döndürüp şehre geri gelmeden kendilerini dışarı atmaya çalıştıklarının farkındaydım. Tekneler sadece tek bir halatla bağlıydı. Bütün yelkenler bir emirle yola çıkabilecek şekilde açılmıştı. Lord Robert'ın sancağını bulabilmek için çılgın gibi etrafıma bakındım ve gördüm. Mükemmel bir noktada, iskelenin en ucunda kolayca kaçılabilecek bir yerdeydi. Ayaklarım tahtalara vura vura iskelenin ucuna koştum ama denizcilerden biri dışarı fırlayıp tahta iskelenin ucunda durarak elindeki kılıfsız palayı boğazıma dayadığında durdum. "Daha ileri gidemezsin oğlum," dedi. "Beni Lord Robert gönderdi," dedim nefes nefese. Başını salladı. "Tabii bunu herkes söyleyebilir. Şehirde neler oluyor?" "Lord Robert askerleriyle saldırıya geçti ama Fransızlar şehre çoktan girmiş, arkasındalar. Geri dönebilecek mi?" "Bilmiyorum, görmedim." Omuzunun üstünden bir şeyler emretti. Güvertedeki adamlar yelkenlerin halatlarının yanına geçti. İki adam kıyıya çıkıp halatı atmaya hazır bekledi. Lord Robert'ın parmağımda sıkıca evlilik yüzüğümün hemen üzerinde duran yüzüğünü göstermek için elimi adama uzattım. Denizci hemen yüzüğe baktı. Ardından tekrar daha dikkatle inceledi. "Bu onun yüzüğü," dedi. "Ta kendisinin. Bana kendisi verdi. Askerleri dışarı çıkarmadan evvel gördü beni. Ben buraya gelmeden evvel soytarı Hena'ydım." Gerileyip hızla beni süzdü. "Seni tanımadım," dedi. "Peki bu oğlun mu?" "Evet." Düşünmeme fırsat kalmadan yalan ağzımdan çıkıvermişti. Artık geri alamazdım. "Bırak bineyim. İngiltere'ye dönmemi lordum emretti." Yana çekilip başıyla tahta iskeleden geçmemi işaret etti. Ardından kendisi yine iskelenin ucuna gitti. "Ama sen sonuncususun," dedi kararlı bir tonla. Ellerinde onun saçı ya da aşk düğümüyle gelseler bile. İnsanlar akın akın şehirden limana koşarken biz geçmek bilmeyen bir saat boyunca bekledik. Denizci sığınanları iskeleden uzaklaştırmaları, onlara korkaklar diye haykırmaları için adamlarını çağırdı. Bu arada kış soğuğunda karanlık erken bastı ve kimse Lord Robert'ın Fransız birliklerini yenip yenemediğini ya da Fransızların şehre onun arkasından girip onun yolunu kesip kesmediğini söyleyemedi. Ardından şehrin bir uçtan öbür uca aydınlandığını, Fransız ordusunun surlardan içeri dalıp teker teker damları ateşe verdiğini gördük. Tahta iskelenin başında nöbet tutan denizci emirler yağdırdı. Tayfalar anında hazırlandı. Ben hemen güverteye oturup bebek ağlar ve hele hele lordum gelmiyorsa ek bir yolcunun ek bir riske değmeyeceğine karar verebilirler korkusuyla oğlanı kucağımda sallamaya başladım. Ardından iskele tarafında atların ve erkeklerin koşuşturduğunu duyduk. Durdular. Kargaşayla semerlerinden aşağı zıpladılar. Zırhlarını çıkardılar ve kendilerini bekleyen gemilere attılar. "Durun çocuklar, durun!" diye bağırdı gür sesiyle tahta iskelenin ucundaki asker. Arkasında 6 muhafız omuz omuza çıplak palaları hazır ola geçmiş duruyordu ve gemiye binmek isteyen bütün adamlara parola sordular. İskeleye koşturup kendilerini alacak bir tekne arayan bir dolu adamı geri çevirdiler. Bütün bunlar olurken şehirden sürekli yanan saçmaların patlayışını, damlardaki kiremitlerin şangırtılarını, ateşe verilen binaların gümbürtüsünü duyuyorduk. "Bu yenilgi değil, hezimet," dedim bebeğin minicik kulağına şaşkınlıkla. Bana dönüp o küçücük pembe dudaklarıyla mükemmel bir o yaparak esnedi. Sanki tamamıyla güvendeymiş ve başka hiçbir şeye ihtiyacı yokmuş gibi. Ardından lordumu gördüm. Onu her türlü kalabalığın içinde zorlanmadan tanıyabilirdim. Bir elinde geniş ağızlı kılıcı, diğerinde miğferi, ayaklarını yenik düşmüş bir adam gibi sürüyerek gemiye yürüyordu. Arkasında topallayan, bedeninden kanlar akan, başları öne eğik bir alay asker vardı. Onları gemiye getirip iskelenin yanında durarak binmelerini, şangırdayan zırhlarıyla güverteye yerleşmelerini bekledi. Bu kadar yeter efendim, dedi denizci alçak sesle. Gemi tamamen dolduğunda, lordum uykudan yeni uyanmış biri gibi başını kaldırıp baktı. Ama diğerlerini de almamız lazım. Bana hizmet edeceklerine ve onları zafere götüreceğime söz vermiştim. Şimdi onları burada bırakamam. Geri dönüp onları almaya geliriz, dedi denizci kibarca. Güçlü kolunu lordunun omuzuna atıp onu sıkıca tahta iskelenin üzerine çekti. Lord Robert uykusunda yürür gibi ağır adımlarla ilerledi. Gözleri açıktı ama hiçbir şey görmüyordu. Ya da başka bir gemi bulacaklar. Halat at, diye bağırdı denizci sağlam halatın başında bekleyen adama. Adam halatı kıyıya fırlattı. Diğerleri yelkenleri açtı. Yavaşça iskeleden ayrıldık. Kıyıda kalan adamlar acıklı çığlıklarla seslendi. Dudley! Bir Dudley istiyoruz! Denizci Lord Robert'a kocaman sarılıp kıyıya atlamasını engellemek için geminin trabzanlarından onu uzaklaştırdı. Gelip onları alacağız diye güven verdi. Sağ salim dönebilecekleri başka gemiler bulacaklar. En kötüsü Fransızlar onları fidye karşılığında satacak. Onları bırakamam. Robert Dudley denizcinin elinden kurtulmaya çabaladı. Hey siz denizciler, limana dönün, iskeleye yanaşın. Rüzgar yelkenleri şişirmeye başlamıştı. Bezler çırpındı. Ardından halatları çektiklerinde geriledi ve gemi ilerlemeye başladı. Arkamızdan Calais'ten kulakları çınlatan bir ses geldi. Şehrin kapıları daha fazla dayanamadı. Fransız ordusu Fransa'daki İngiliz gücünün tam ortasına yayılıverdi. Robert döndü. Istırapla karaya baktı. Tekrar toparlanmalıyız, diye haykırdı. Eğer şimdi gidersek Calais'i kaybederiz. Düşünün bir, Calais, geri dönüp yeniden toparlanmalı, dövüşmeliyiz. Denizci onu hala bırakmamıştı. Ama artık genç lordu zapt etmekten ziyade acısını paylaşmak için sarılıyor gibiydi. Geri döneceğiz, dedi ve onu ayakları üzerinde sağa sola salladı. Kalanlar için geri döneceğiz ve o zaman Calais'i geri alacağız. Hiç şüpheniz olmasın efendim, hiç şüpheniz olmasın. Lord Robert geminin kıçına gidip gözleriyle limanı taradı. Ne kadar düzensiz bir biçimde geri çekildiklerini gördü. Suyun karşı tarafında yanan binalardan bulut gibi bize ulaşan dumanın kokusunu duyuyorduk. İnsanların çığlıklarını duyuyorduk. Fransızlar uzun zaman evvel açlıktan İngilizlere teslim olup Fransa'yı küçük düşüren Calais sakinlerinden öc alıyordu. Lord Robert hala kafasının bir tarafında kendini denize atıp limanı boşaltma görevini üstlenmek için geri yüzmeyi düşünüyormuş gibi göründü ama o bile bu öfkesiyle bile durumun ümitsiz olduğunu görebiliyordu. Kaybetmiştik. İngilizler yenilmişti. Bu kadar basit ve acımasızdı ve gerçek bir erkeğin görevi maskeli aktörler gibi durumu abartarak yaşamını riske atmak yerine bir sonraki savaşı nasıl kazanabileceğini düşünmekti. 56. ayrımın sonu. Sayfa 565. Devamı 57. ayrımda.